Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyiliği emredip
kötülükten sakındırmak.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve mahsum imamlardan anlatılan rivayetlerde ilahi ahkam ve kuralların gerçekleşmesi ve şeriatın beka ve sürekliliğinin güvencesi ise emr-i bil maruf ve nahy-i münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır.
Bu programda sizlerle hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen ve gerçek ve doğru sözleri duymak istemeyenler hakkında konuşmak istiyoruz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir öğüt ve nasihati kabul etmeyen, doğru ve gerçek sözleri duymak bile istemeyenlerden bahsetmiş. Ve kendi peygamberine böyle insanlarla karşılaşma konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu yüzden Resul-i Ekrem Efendimiz bu insanlara karşı davranışı ve yöntemi de Kur'an-ı Kerim'de birçok rivayette anlatılmıştır.
Sevgi dolu ve mihriban bir kalbe sahip olan Resul-i Ekrem kendi ümmetini hidayete erdirmek için büyük çabalarda bulundu. Öyle ki tüm gücünü bu yolda harcadı. Yüce Allah Şuara suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Mümin olmuyorlar diye adeta kendini helak edeceksin.
Ayrıca Allahu Teala hakkında ortak koşan ve Resulullah Efendimizin uyarılarının onlar için faydasız olanları tehdit ederek onlara yaptıklarının sonucunu yakında göreceklerini açıklıyor ve bu bağlamda Hicr suresinin 95 ve 96. ayetlerinde şöyle buyurulmakta. Şüphesiz biz Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Yüce Allah bir sonraki ayette Resulullah'ın onlarla karşılaşmadaki hüznü ve çektiği acıyı anlatırken Resulullah'a hitaben şöyle buyurur. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
Thank you. İslam peygamberi zalimler ve suçlularla karşılaşınca onları iyiliğe davet ediyor ve salih olmayan davranışlar hakkında uyarıda bulunuyordu. Fakat bazen de öğüt ve nasihat onlar için faydasızdı ve kulaklarını hak sözünü dinlemeye kapatmışlardı. Aslında onlar bu konuda inat ediyorlardı. Yüce Allah bizzat erdemlik yolunu kat etmek istemeyen inatçıların kalplerini, gözlerine ve kulaklarına mühür vurduğunu belirtiyor ve haklarında Bakara suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İşte bunlar Yüce Allah'ın yine Bakara suresinin 18. ayetinde sağır, dilsiz ve kör olarak tanımladığı kesimdir. Zira bizzat kendileri böyle olmaya karar vermişlerdir.
Hak sözünü kabul etme önemi, kalp, göz ve kulak nimetini gerçek saadet için kullanmayanların hayvandan daha sapkın olduklarının açıklanması kadardır. Nitekim A'raf suresinin 179. ayetinde şöyle buyurulmakta. Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.
Tahran Radyosu.
Böylece Yüce Allah inatlaşmayan, nasihat ve vaazleri kabul eden ve felaha ulaşmak isteyenleri seviyor ve onlara doğru yolda yardım ediyor. Bu yüzden Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ne zaman Allah bir kulu severse onu ibretlerle öğütler. Hazreti Ali Aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Yüce Allah nefsi hakkında yardımcısı olmayan kimse hiçbir nasihatçinin öğüdünden yararlanamaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendi peygamberine hitaben hak sözü kabul etmeyen ve inat edenlerden uzak durmasını ve onlarla konuşmaktan sakınmasını buyuruyor. Bu bağlamda En'am suresinin 68. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ayetlerimiz hakkında dedikoduya dalanları gördüğüm vakit, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir, uzaklaş. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk, o zalimler grubu ile beraber oturma.
İlahi ayetleri inkar edenlerden yüz çevirmek, Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bu yüzden zalimlerle ancak onları çirkin amellerden vazgeçirebilme ve onları iyiliklere çağırmak da caizdir. En büyük zulüm yegane Allah'ı görmezden gelmek. Allah'ın yanında güç, servet ve şöhreti severek Allah için ortak koşandır. Böyle biriyle muaşeret etmekten kaçınmak gerekiyor.
Peygamber Efendimiz İsrailoğullarını nankör ve inatçı kavim biliyordu. Zira onlar dilde kötülükten sakındırırken suçlularla birlikte olup onlarla oturup kalkıyorlardı. Allah-u Teala Bakara suresinin 89. ayetinde Yahudi kavminin inadına işaretle şöyle buyuruyor. Kendilerine ellerindekini tasdik eden bir kitap gelince onu inkar ettiler. Oysa daha önce inkarcılara karşı yardım istiyorlardı. Tanıyıp bildikleri kendilerine gelince ise onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkarcıların üzerine olsun.
Bu ayete göre Yahudiler Tevrat'ta tüm beşaretler ve müjdeler uyarınca büyük bir peygamberin zuhurunu bekleyip birbirlerine zafer müjdesi verirken, hatta onların Medine kentinde yaşamalarının sebebi ise o kenti söz konusu peygamberin hicret edeceği kent olarak görmelerine rağmen Resulullah'ın zuhuru ardından sahip olduğu tüm belirtilerin Tevrat'ta belirtilenlerle uymasına rağmen ona iman etmekten kaçındılar. Yahudilerin bu küfürleri ve nankörlükleri, onların hak sözü dinlemek istemedikleri ve Resulullah'ın davetine iman etmek istemedikleri kibir ve inatlarının belirtisidir.
Resulullah Efendimizin siyerinde hata yapanlardan uzak durmak açıkça göze çarpıyor. Nitekim Allah Resulü bu yöntemi sadece kendi ailesi hakkında uygulamakla kalmıyor, tüm toplum kesimleri hakkında geçerli olduğunu belirtiyordu. Örneğin insanlar kendi miftahları için Resulullah'ın namaz kılmasını istiyorlardı. Bu yüzden o hazret insanları aydınlatmak için bu fırsatı kullanıyor ve borçlarını ödemekte ihmalkar davranan miftahlara namaz kılmayı reddetmekle borçların ödenmesi konusunun önemini tembihliyordu. Bir miftahı Resulullah'a getirdiklerinde onun işini sormuyor, borçları hakkında soruyordu. Eğer borçlu olduğu söylenseydi cenaze namazını kılmaz, borçlu olmasaydı cenaze namazını kılardı. Aslında Peygamber Efendimiz bu yöntemle borçluları kıyametteki zorlukları hakkında uyarıyor ve onlardan borçlarını ödemeye çalışmalarını istiyordu.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da doğa terapi turizmi.
Değerli dinleyiciler, İran'da doğa terapi turizmi isimli seri sohbetimizin 8. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi Fars eyaletinin doğal güzellikleri ve tedavi amacıyla başvurulan noktaları sizlere aktarmaya çalışacağız.
Sağlık turizmi ve tedavi ya da medikal turizm, ülkelerin turizm alanındaki fırsatlarından ve potansiyellerinden sayılır. İran'da doğal güzellikleri, dört mevsimli iklimsel özellikleri, ılıcaları ve kaplıcaları, maden suyu kaynakları ve benzeri doğal zenginlikleriyle bu alanda büyük kapasiteye sahiptir.
Fars eyaleti kaplıcaları ve maden suyu kaynakları ile bilinen bir eyalet olarak doğa turizmi alanında büyük potansiyellere sahiptir.
Fars eyaletinin antik kentlerinden biri de Nehriz'dir. Arkeologların bu şehirde yaptığı arkeolojik araştırmalarda bu bölgede Ahamenes dönemi balçık levhalar bulundu. Bu da bu şehrin kuruluşuyla ilgili bilgilerin kazanılmasına yol açtı. Bu tarihi bölgenin kuzey bölgelerinin iklimli ılımlı ve güney bölgelerin iklimi ise sıcaktır. Bu yüzden Neyriz'i ziyaret etmenin en uygun zamanı serin günler ve soğuk mevsimlerdir.
Bağ Bişe, Çeşme Berenzar, Bidbehum, Cami Kebir, Ulu Cami, Cami Sagir Camisi, Tarem Şelalesi, Rudhor Köyü, Bahtegan Gölü ve Taş Gölü bölgenin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerinden sayılır. Neyriz bölgesinin görülmeye değer alanlarından biri de Pelengan Şelalesi'dir. Pelengan ya da Tengpelengan bölgesi yemyeşil ve güzel bir alan olarak Neyriz şehrinin doğusundan 21 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Zagros Sıra Dağları'nda yer alan iki sıradağın kuşatmasında olan bu güzel vadi gelincik gibi ilkbahar çiçeklerine bürünmüştür.
Tengpeleng Vadisi incir, selvi, söğüt ve yaban bademi ağaçlarıyla doludur. Bu ağaçlar ise bölgeye çok güzel bir görüntü kazandırmıştır. Bu güzelliğin yanı sıra çok hoş bir iklimde bu bölgeyi tam bir eğlence mekanına dönüştürmüştür. Pelengan Nehri'nin akmasıyla bu vadinin güzellikleri tamamlanmış sayılır. Bu nehir ise Beşer kaynağından akmaya başlıyor.
Neyriz'in güneybatısından 20 kilometre mesafede bulunan Sultan Şehbaz Dağı eteğinden kaynaklanan Pelengan Pınarı ise Neyriz şehri etrafındaki incir, nar ve badem ağaçlarını doyurmaktadır. Pelengan bölgesi özellikle de ilkbahar ve yaz mevsimlerinde turistlere hizmet vermektedir. Ayrıca bu bölge doğa gününde Neyriz şehrinin asıl eğlence ve toplanma mekanı ve bölgesi sayılır.
Çeşpir Pınarı, Erdekan şehrinin 15 kilometre uzaklığında Bereşne köyüne 8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Çeşpir Pınarı, dağın çatlağından çıkıp biraz ilerleyerek Çeşpir adıyla bilinen göle dökülmektedir. Bu gölden de dışarı akan bu su, Çeşpir isimli önemli nehrinde kaynağı sayılmaktadır. Zagros yüksekliklerinde eriyen karlar farklı katmanlara geçerek sonunda bu pınar vasıtasıyla yeryüzüne akıyor. Pınarın etrafında yüksek ağaçlar ve yemyeşil bir alan insanı büyülüyor. Bölgenin hoş iklimi ise insanı bu doğal mekandan yararlanmaya davet ediyor.
Çeşpir kaynağının yakınında dağın ortasında Gacarlar döneminden geriye kalan bir taş yazıt göze çarpmaktadır. Bu tarihi eser ise bu pınarın tarihi dönemlerde bilindiğini gösteriyor. Çeşpir Gölü de bölgenin zengin balık avlak alanlarından biridir. Bu gölün suyu ise akarak bölgenin ovaları, tarlaları ve bostanlarını suluyor, nihayetinde Erdekan Nehri'ne katılıyor.
Çeşpir Gölü, güzel görünüşü yüzünden denizlerin gelini lakabını da taşıyor. Yerel halk ise bu pınara değer verip onu kutsal sayıyor. Halk arasındaki anlatılanlara göre 6 kutsal kişi ve imamların evlatlarından dağın ortasındaki mağaraya girip artık çıkamıyorlar. Bu hadisenin ardından dağın ortasından bir pınar akmaya başlar. Ardından Kaçarlar döneminde bölgede Çeşpir yani Altı Pir olarak ün yapar.
Şeş Pir Pınarı'na yaklaşıldığında hacetlerin alınması için yakılan mumlar göze çarpıyor. Son yıllarda ise bu pınarın yakınında balık yetiştirme havuzları ve mineral su fabrikası da yapılmıştır. Bu tesisler ise sularını Şeş Pir Pınarı'ndan temin ediyorlar. Pınarın etrafında ise misafirlerin ağırlanması için çardaklar yapılmıştır. Şeş Pir Gölü'nde yüzmek ise ölümcül olabilir. Bu yüzden bölgede bu yönde uyarılar yapan tablolar bulunmaktadır.
Fars eyaletinin önemli doğal bölgelerinden biri de Kazirun şehridir. Kazirun şehri verimli toprağı, zengin yeraltı su rezervleri ve akiferleri, doğal çeşitliliği ve bitki örtüsüyle geçmişte şehri sebz yani yeşil kent olarak tanınıyordu. Bu özellikler Kazirun şehrini ve bölgesini Fars eyaletinin incisine dönüştürmüştür. Kazirun bölgesinin doğal ve turistik cazip noktalarıyla farklı mevsimlerde misafirlere ev sahipliği yapıp onların huzurlu anlar yaşamalarına yardımcı olur.
Kazirun şehrinin cazip yanları arasında yaz aylarında göllerde ve nehirlerde yüzmek, sonbahar mevsiminde narinciye bağlarına gitmek, kış aylarında nergis çiçeklerini koklamaya değinmek mümkün. Tikap Gediği, Hekimbaşı Şelalesi, Perişan Gölü, Dadin Pınarı, Bağnazar, Berem Ovası ve Nergislik alanlar bölgenin diğer turistik ve cazip alanlarından sayılır.
Kazirun'dan 15 kilometre mesafede bulunan Sasan Pınarı da Tengçugan bölgesinde bulunan bir başka cazip doğal noktadır. Tengçugan Gediği'nde bulunan pınarlar ve doğal manzaralar bu bölgedeki çok değerli potansiyel turistik bölgelerden sayılmaktadır.
Bölgenin bir başka su kaynakları arasında Dadin Pınarı'na değinmek mümkün. Bu pınar Dadin köyünde Kazerun güneyinden 50 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Cereh ve Baradeh bölgesinde bulunan bu pınar bir dönem kral yolu üzerinde yol açmış ve bugünlerde de Kazerun şehrinin turistik bölgelerinden sayılır.
Fars eyaletinin bir başka antik kenti de Mevdeş'tir. Mevdeş't kenti eyalet merkezi Şiraz'ın güney tarafından 40 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Bu bölge antik İran'ın kültür ve medeniyet beşiği sayılmaktadır. Bu bölgedeki tarihi ve antik kanıtlar ve eserler binlerce yıllık geçmişe işaret ediyor. Mevdeş'te yapılan yolculuk eşsiz bir geçmişe yolculuk deneyim olacaktır.
Mevdeş şehri ve bölgesi Persepolis, Nakş-ı Rüstem, Nakş-ı Recep, Estar tarihi kenti, ayrıca Teng Bostanek veya Kabyolan Cennet gibi tarihi ve doğal noktalara da ev sahipliği yapmaktadır. Bu şehrin hatta İran'ın en cazip tarihi ve doğal noktalarından sayılan Persepolis, Antik İran'ın görkemli ve güçlü kraliyetlerinin, örneğin Hahamenişiler ve Sasanilerin özelliklerini yansıtmaktadır. Bu tarihi binayı ziyaret edenler, antik İranlıların kültürü, tarihi, dehası ve sanatı ve geleneklerini daha yakından görme şansını bulmuştur.
Bölgenin bir başka doğal cazip noktalarından biri de Mevdeş'teki korunmuş bölgede Saadet şehrin güneybatısından 18 kilometre uzaklıkta Sivend ve Saadet şehir arasında yer alan Ebul Mehdi Pınarı'dır. Bu mekan çok güzel doğal görüntülere sahiptir. Bu pınarın en önemli özelliği el değmemiş doğası ve yemyeşil ortamıdır. Bu pınarlık alan yaklaşık 40 hektarlık alana yayılmıştır. Buradaki daimi pınarlar bölgeyi yemyeşil yapmış. Yüksek ağaçlar ise uygun bitkisel örtüyle harmanlanarak doğal bir cazibenin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Mardeş'in ülke genelinde tanınan Yekoyek Gıda Fabrikası'nın yakınında ise Bonap Kadirabad adında bir pınar vardır. Etrafı ağaçlar ile sarılmış bu pınarlık alan Saadetabad halkının turistik ve uğrak mekanıdır. Hali hazırda da misafirlerin uğrak noktası sayılır.
Değerli dinleyiciler, İran'da Doğa Turizmi isimli seri sohbetimizin 8. bölümünü dinlediniz.
Tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahiller başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizlere şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim. Bugün Kamiri 4. yüzyılın ünlü İranlı şairi Ebul Hasan Kesai Mervezi'nin şiirleri ve eserleriyle tanışmak istiyoruz. Ebul Hasan Kesai Mervezi, Kamiri 341 yılında o dönemde İran'ın doğusunda yer alan Merv kentinde dünyaya geldi. Aynı kenti çağının bilimlerini en mükemmel biçimde öğrendi. Araştırmacılar Kesai'nin Merv'de doğduğunu belirtiyorlar. Bu kentin kültürel bakımdan İran tarihinde önemli ve köklü bir yeri bulunuyor. Merv'in mazisi milattan önceki yıllara dayanıyor. Bu kent Arya kavminin tarihi kentlerinden ve İran'ın kültür merkezlerinden biriydi. Hahamenişilerin kralı 1. Daryush Merv kentinden Merguş olarak adlandırmış ve Behtar ile birlikte anmıştır. Fakat eski coğrafya bilginleri bu kenti Mergiana olarak adlandırmış ve Bahter'den ayrı olarak anmıştır. Mergian veya Merv eşkanilere bağlı topraklardan sayılır. Merv Sasaniler döneminde imarlı bir kenti ve bundan sonra da İranlı hanedanlar bir bir ardı sıra bu diyara hükmetti ve kent daima önemini korudu. Merv veya Merv-i Şaygan eski Horasan diyarının 4 önemli kentinden biri ve bir dönemin bu diyarın başkentiydi. Horasan diyarının diğer 3 önemli kenti ise Nişabur, Bal ve Hirat'tan oluşuyordu. Merv kenti bir yandan Hariz ve Maviran Nehir yörelerine yakınlığı ve Seras ve Nişabur'a bağlaması ve öbür yandan ticari ve askeri konumu bakımından özel bir konuma sahiptir. Bu yüzden Sasaniler döneminde Arap istilası ve Mamun hilafesinin iktidarına kadar Merv, Horasan diyarının başkenti olarak kaldı. Daha sonra Tahiriler Horasan'ın başkentini Nişabur'a taşıdı. Sasaniler ise başkenti Balh ve Buhara'ya götürdü fakat Selçukluların döneminde Türklerin yurduna yakın olduğu için Merv bir kez daha Selçuklu İmparatorluğu'nun merkezi oldu. Sultan Sencar döneminde Merv Horasan'ın başkenti ve İran'ın en önemli kentlerinden biriydi. Merv diyarında yaşayan halkın zenginliği, çevrelerindeki hükümdarlar ve toprak ağaları kadardı ve Harezm diyarının Cürciyane kenti gibi bilim ve edebiyat insanları buraya geliyor ve kentteki medreselerde ve büyük kütüphanelerde bilim öğreniyordu. Merv'in kameri 550 yılında en büyük kütüphanesi vardı ki sadece birinde 12 bin cilt kitap bulunuyordu. Moğol akını sırasında Merv'e yaşayan Yahut Hamevi şöyle anlatıyor. Kameri 616'da Merv'den imarın doruk noktasındayken ayrıldım. Bu kent Moğol saldırısında tamamen yıkıldı. Sultan Muhammed Harizmşah'ın kaçışından sonra Merv'in eski hükümdarı Mucidul Mulk kendi Moğolların saldırısına karşı savundu ve kenti teslim etmek isteyen Şeyhülislam ve başka adayı öldürdü. Moğollar kenti kuşattı. Merv 5 gün direndi fakat sonunda Cengiz'in oğlu Tuli'ye teslim oldu. Tuli kent ahalisine kentin dışına çıkarılmasına emretti ve kendisi altın tahta oturdu ve Harizmilerin liderlerinin kendilerinin savunulmasını söyledi. Ardından halkı da askerleri arasında paylaştırdı. Moğollar kadın erkek çocuk çocuk demeden herkes katletti ve ardından da kenti yıkıp yaktı. Bu olayda da 700 bin kişi katledildi ve Merv'den bir tek kişi sağ kurtulamadı. Bu yıkım ve katliam ve yağmadan sonra Merv bir daha eski ihtişamına başvuramadı. Merv diyarı Ebul Hasan Kesai döneminde araştırma ehli olanların cennetiydi ve Sasani kralı Yezgerd'in iktidarının son günlerinde Tisfun'dan Merv'e getirdiği kitaplardan oluşan büyük bir kütüphane bu kentte bulunuyordu. Kameri 7. yüzyılın ünlü edip ve tarihçisi Yakut Hemevi'nin anlattığına göre Merv'in birkaç muteber kütüphanesi vardı ki bunlardan birini Samaniler inşa etmişti ve nice bilgin ve araştırmacıya da hizmet sunuyordu. Merv kenti bu özellikleri ve imkanları ile tabii ki şairlerin yetişmesi için de elverişli bir ortamdı. Kameri 3. ve 4. yüzyıllarda Samani kralların Fars dili ve edebiyatını teşvik etmeleri sayesinde bu tarihi kentte birçok şair yetişti ki bunlara Farsça ilk şahname yazan Mesudi Mervezi'yi de ve Ebu Nasr Mergezi'yi örnek vermek mümkün. Ebu Hasan Kesai de bu kentte doğdu, yetişti, şöhretin doruğuna ulaştı ve aynı kentte hayata gözlerini yumdu. Ebu'l-Hasan Kesai'nin şahidlik dönemi Samani Devleti'nin zayıf düştüğü döneme denk gelmişti ve bu durum şairin yaşamını ve şahidlik yöntemini büyük ölçüde etkiledi. Kesai işin başında meddahlık eden bir şairdi ve bu alanda yazdığı şiirlere bazı tezkirelerde rastlamak mümkün. Kuşkusuz Kesai Samani Hanedanı'nı methediyordu fakat Samani Devleti çökünce Kesai'nin de ruhi ve fikri bir değişim yaşadı ve eski işinden pişman olduğu anlaşılıyor. Kendisi bu duygularını yazdığı şiirlere de yansıtarak bundan sonra takvaya yöneliyor ve ancak İslam peygamberini ve Pak Hanedanı'nı methetmeye başlıyor. Ebu'l-Hasan Kesai'nin şiir divanı Kamiri 6. yüzyıla kadar vardı. Fakat daha sonra yok oldu ve sadece seyrek sayıda şiirlere dağınık bir şekilde geriye kaldı. Fakat Kesai'nin şiir divanını tam olarak gören ve okuyan tarihçiler Kesai'nin divanının baştan başa Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'in metinden ibaret olduğunu belirtiyor. Ufide Lebabul Elbab adlı eserinde Kesai'nin şiirlerinden genellikle takva ve Ehl-i Beyt'in menakıpları ile ilgili olduğunu belirtiyor. Kesai'den geriye kalan şiirlerden şairin kendi çağının kesin ustalarından biri olduğu ve şiirlerinde içerik yaratmak, manaları beyan etmek ve benzetmelerde güçlü biri sayıldığı anlaşılıyor. Şiir ve edebiyat uzmanları Kesai'yi Doğan'ın usta ressamına benzetiyor ve Kesai'nin ününe adının ve ebedileşmesine sebep olan şeyin şairin açlık ve canlı anlatımı ve sade ve hoş benzetmelerinden ibaret olduğunu kaydediyor. Gerçekte Kesai'nin Sasba, Nergis, Yağmur, Nilüfer ve diğer birçok doğal güzelliğin anlatımı Fars şiirinde eşine ender rastlanan vasıflardır. İranlı seçkin araştırmacı merhum Üstad Bediüzzaman Furuzander, Kesai'nin şiirleri hakkında şöyle diyor. Kesai, İran'ın büyük şairlerinden biridir ve kendisinden geriye kalan seyrek sayıda şiirleri bile şairin geniş düşüncesi, hayallerinin titizliği ve belagatı hakkında iyi bir fikir vermektedir. Kesai'nin şiirleri özellikle benzetmelere ve inceliği bakımından seçkindir. Ve bu terkinde seyrek sayıda şair onunla boy ölçüşebilir. Nasır Husrev birçok yerde Kesai'den söz ediyor ve onun şiirlerini takdirle karşılıyor. İranlı seçkin Farsleri ve Edebiyatı hocası Dr. Ketkeni Kesai hakkında şöyle ifadelere yer veriyor. Hayal gücü ve doğayı görüntüleme bakımından Kesai'nin şiirleri Kamiri 4. yüzyıldan geriye kalan en güzel şiirlerdir. Ama ne yazık ki bu şairin şiir divanı yok olmuş ve geriye seyrek sayıda şiirlerinden başka bir şey kalmamıştır. Ama yine de geriye kalan şu seyrek sayıda şiirlerinde 4. yüzyılın seçkin şairinin tüm özellikleri en mükemmel şekliyle anlaşılıyor. Ebu'l-Hasan Kesai akıcı vasıf ve met alanından başka vaaz ve hikmet alanlarında usta biriydi. Vaaz ve hikmet yöntemlerinde bu terkinleri Kamiri 4. yüzyılın sonlarına doğru yazılan şiirlerde kemal derecesine erdirecek kadar ve Nasır Hosru Kubadiyani gibi şairleri bu tarzda ortaya çıkaracak seviyede başarılıydı. Kesai'nin dini şiirleri sanatsal ve şiir boyutlarının yanında İran'ın sosyal tarihi yansıtma ve Horasan diyarının düşünce tarzları anlatma bakımından büyük önem arz ediyor. Kesai bu tarzdaki şiirlerinde Kamiri 4. yüzyılda İran'ın sosyal, siyasi ve dini yapısını anlatıyor ve o dönemde yaşanan sorunları ifade ediyor. Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler evrensel vefayla başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberleri ve özelliklerini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümlerde ilahi peygamberlerin görev ve hedefleriyle tanıştık. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusunu tamamlamak doğrultusunda bir başka başlığı sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Peygamberler iki gruba ayrılıyor. Peygamberlerden bir grup bağımsız bir şekilde vahiy yoluyla bir dizi ilahi kanunları ve talimi Yüce Allah'tan almış ve beşerin yaşamını iyileştirmek ve ilahi hedefleri gerçekleştirmek üzere uygulamıştır. Bu peygamberlere Kur'an-ı Kerim'de azim sahibi anlamına gelen Ulul Azm peygamberler deniliyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ulul Azm ve şeria sahibi olan peygamberlerdir. Ancak ikinci grup peygamberler kendileriyle herhangi bir kanun veya talim getirmemiştir ve ancak başka peygamberlerin getirdiği kanunu ve şeriatı yaygınlaştırmak ve tebliğ etmekle görevlendirilmiştir. Peygamberlerin büyük bir bölümü ikinci grupta yer alıyor. Bu peygamberlere Hud, Salih, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Zekeriya ve Yahya gibi peygamberlere örnek vermek mümkün. Birinci grupta yer alan peygamberlere teşrii ve ikinci gruptakilere tebliği peygamberler de deniliyor. İkinci grupta yer alan tebliği peygamberlerin görevi teşrii peygamberlerin şeriatını ve talimini tebliğ etmektir.
Kur'an-ı Kerim, Ulul Azm peygamberlerin şahsiyetini seçkin ve üstün özellikleri yüzünden daha fazla saygı göstermiştir. Bu peygamberlerin kitabı ve şeriatı vardı ve onlarla çağdaş olan veya onlardan sonra gelen peygamberler, bir sonraki Ulul Azm peygamber gelinceye kadar son Ulul Azm peygamberi izler ve ona tabi olurdu. Allah-u Teala Ahkaf suresinin 35. ayetinde Ulul Azm peygamberlerden söz ederek şöyle buyuruyor. O halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği ve direndiği gibi sen de sabret.
Ulul azm irade ve azim ve kesin karar sahibi ve asla amelden ve çabadan el çekmeyen kimse demektir. Şeria sahibi olan peygamberler yeni bir dini ve inancı getirdiklerinden topluma hakim olan genel akımla mücadele etmek zorundaydı. Ulul azm peygamberler hurafelere ve yanlış ve sapkın geleneklere şiddetle karşı çıkıyordu. Bu yüzden bu peygamberlerin yaşadığı toplumların elebaşları ve asi insanlar ve gelen yeni peygamberlerle birlikte sosyal konumunu kaybedeceğini düşünenler sürekli muhalefet ederdi. İnatçı düşmanlar bu semavi insanları inzivaya itmek ve bastırmak için her türlü yola başvurmaktan çekinmezdi. Kuşkusuz bu inatçı düşmanlarla mücadele etmeleri ve insanların hidayete ermeleri, yolundaki tüm engelleri kaldırmaları gereken bu peygamberler güçlü ve sağlam bir azim ve iradeye ihtiyacı vardı. İşte bu yüzden bu peygamberlere ulul azm yani irade ve azim sahibi denmiştir. Ahkaf suresinin 35. ayetinde İslam peygamberine diğer ulul azm peygamberler gibi sabırlı olması tavsiye edilmektedir. Ki bu da Allah Resulü da ulul azm peygamberlerden olduğuna yönelik kesin delildir.
Kur'an-ı Kerim Ahzab suresinin 7. ayetinde ulul azm peygamberlere işaret ederek şöyle buyuruyor. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan pek sağlam bir söz aldık. Bu ayet ilkin Yüce Allah'ın tüm peygamberlerden söz aldığına işaret ediyor ve ardından kitap ve şeriat sahibi olan 5 ulul azm peygamberlere açıkça işaret ediyor. Bu ayette İslam peygamberinin adı yüce makamı ve yüksek konumu yüzünden hepsinden önce gelmiş ve ardından diğer 4 ulul azm peygamberin adı zuhur etme sırasına göre Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa şeklinde zikredilmiştir. Bu söze göre ulul azm peygamberler insanları hidayete erdirme ve toplumu yönetme ve tebliğ etme sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeleri gerekir. Ve insanları tevhide davet ederken kendilerinden önceki peygamberlerin davetini tasdik etmeleri ve kendi ümmetlerini bir sonraki peygamberi benimsemeye hazırlamaları gerekirdi. Gerçekte peygamberlik çerçevesinde yer alan her şey bu sözün kapsamına giriyordu.
İslami kaynaklarda ulul azm peygamberlerin 5 kişi olduğu hakkında birçok rivayet söz konusudur. Örneğin İmam Sadık Aleyhisselam'dan bir hadiste şöyle okumaktayız. Peygamberlerin ve Resullerin büyüğü 5 kişiydi. Onlar ulul azm peygamberlerdir ve Risaletin değirmen taşı onların ekseninde döner. Onlar Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem idi. İmam Seccad aleyhisselam neden bu peygamberler ulul azm olarak adlandırılmıştır diye soran birine verdiği cevapta şöyle buyuruyor. Zira onlar yerin doğusuna ve batısına ve cinler ve insanlar için meb'us oldular.
Ulul azm peygamberlerin 3 özel imtiyazı vardı. İlkin onların daveti genel ve cihan şumul davetti. İkincisi bağımsız şeriata sahip olmaktı ve üçüncüsü de semavi kitapları vardı. Buna göre ulul azm olmak için kitap ve bağımsız şeriat sahibi olmak ve geniş kapsamlı cihan şumul kanunlar ve taalim getirmek gerekiyordu. Kuşkusuz bağımsız şeriattan maksat, yeni peygamberin şeriatı tamamen önceki peygamberlerin şeriatinden farklı ve onlara aykırı olması demek değildir. Bunun anlamı, zamanın şartları ve gereksinimlerine göre bazı ahkamın değişmiş olmasıdır ki bu da doğal bir durumdur.
Kuşkusuz tüm ilahi dinlerde temel öğretiler ortak ve değişmezdir. Buna karşın bazı dini öğretilerde her dinin dönemindeki şartlara göre belirlenmiş ve şartlar ve maslahatların değişmesiyle beraber bu öğretilerin ve hükümlerin değişmesi gerekir. Örneğin Yahudi inancında getirilen bazı ahkam sırf İsrailoğullarının sürekli itaatsizlik etmesi ve buna göre onların itaat etme ve kulluk ruhunu takviye etmek içindi. Doğal olarak bu özelliğin bertaraf olması veya vahiy mesajının muhatabının değişmesiyle birlikte artık bu maslahat gündem dışı kalması ve hükmü de değişmesi gerekir.
Kitap konusuna gelince ilahi kitap bir takım dini ve ilahi marifleri ve kanunları ve yine bir takım nasihatleri, tavsiyeleri, bireysel, sosyal, ibadi ve siyasi kanunları içerir. Ulul azm peygamberlerin dışında bazı ilahi peygamberlerin de kitabı vardı. Örneğin Hazreti Davud semavi kitabı vardı. Fakat bu kitap yeni şeriat ve hükümler içermiyordu. Nitekim Adem ve İdris'in de kitabı vardı. Fakat bunlar da ulul azm peygamberler değildi.
Burada hatırlatılması gereken bir başka nokta şu ki zamanla ve yaşam şartlarının değişmesi ve bireysel ve toplu aklın kullanılması ve ilahi peygamberlerin beşere sunduğu öğretilerle birlikte ilahi dinler tekamül sürecini izledi. Böylece beşerin tarihi ve medeniyeti üzerinden geçtikçe daha yeni ve daha mükemmel mesajları alma hazırlığı gelişti. Nitekim ilahi dinlerin üzerinde yapılan araştırmalar ve karşılaştırmalar da aynı sonucu ortaya koyar. Bu yüzden bazı Müslüman düşünürler insanoğlunun yeteneği Hazreti Adem'den ahir zaman ümmetine kadar sürekli gelişen bir süreç izlediğine inanır.
Dolayısıyla bu süreçte enbiyanın art arda gelmesi ve yaşadıkları çağın insanların hazırlığı ve yeteneğine uygun olarak onların saadeti ve kurtuluş için bir takım programlar sunması gerekirdi. Gerçi peygamberlerin kesin geldiği tarihler ve kesin sayıları bilinmiyor ve Kur'an-ı Kerim sadece bazı peygamberlerin geçmişini işaret ediyor. Çünkü gerçekte Kur'an-ı Kerim'in şanı ve risaleti tarihi detaylı raporlar sunmak değildir ve sadece insanların hidayete ermeleri için gerektiği kadar tarihi gelişmelerden yararlanmıştır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler genellikle has özellikleri bulunan peygamberlerdir ve yaşam öyküleri kısaca veya detaylı anlatılmıştır ki bu da hiç kuşkusuz hikmetli bir iştir.
Sohbetimizin devamında ilk ve son peygambere kısaca değinmek istiyoruz. Gökler, yer küre ve diğer tüm mahluklar yaratıldıktan sonra Yüce Allah'ın iradesi eşrefi mahlukatı yani insanı yaratmaya ve onu yeryüzünde kendi halifesi olarak belirlemeye yöneldi. Adem, ilk insan ve tüm insanların babası ve Allah Teala'nın ilk peygamberidir. Yüce Allah kendi ruhundan ona üfledi. Ardından Adem'i yarattığı için kendini takdir etti. Melekle Adem'e secde etmekle görevlendirildi fakat şeytan ya da iblis Allah'a itaat etmedi ve bu yüzden ilahi kattan kovuldu. Öte yandan Adem de yasak meyveyi yediği için eşi Havva ile beraber cennetten kovuldu ve yeryüzüne gönderildi. Adem Allah'ın yeryüzünde ilk halifesidir.
Son ilahi elçi ve peygamber ise Hazreti Muhammed İbni Abdullah'tır ki ulul azm peygamberlerden biridir ve esas mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 yaşına geldiğinde Mekke'nin Hira mağarasındayken vahiy o Hazreti'ye nazil oldu ve peygamber olarak seçildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin beşeriyete armağan ettiği din İslam'dı ve en önemli ilkeleri tevhid ve maad ve uhrevi hayata inanmak ve ahlak mekarimini tamamlamaktır.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
İran Radyo Podcast. İran'da farklı tarihi dönemlere ait, her biri eşsiz bir güzelliğe sahip, çok sayıda altın tarihi eserler keşfedildi. Medlerin İran yaylasına girişinden öncesini anlatan en güzel kaplardan biri de Hasanlu altın kabıdır. Bu kap çok güzel olmasına rağmen korkunç, aynı zamanda vazgeçilmeyecek bir hikaye sayılır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İran'ın Tarihi Hazinelerine Bakış isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bugün sizlere İran'ın tarihi hazinelerinden bir başkası olan Hasanlu Altın Kupası'ndan bahsetmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, Solduz adı verilen yemyeşil bir ovanın ortasında, benzer bir köyün yanında Hasanlu Tepe adı verilen antik bir tepe bulunmaktadır. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde Urmiye Gölü ve Mahabad bölgesi arasında yer alan 9. yüzyıldan kalma antik şehir olan Hasanlu Tepesi günümüzde büyük bir ilgi görmekte. Hasanlu Tepesi çevresinde çok sayıda antik tepe bulunmaktadır. Bu sayede gelişim dönemi sırasında bu bölgenin çevresindeki diğer medeniyetlerle iletişim halinde olduğu görülmektedir. Ayrıca çevresinde başka antik tepelerin de varlığı, Hasanlu'da yaşayan kabilelerin çevresindeki tepelerde yaşayan kabilelerle aynı kabileden olduklarını ve birbirleriyle ticaret ve iletişim içinde olduklarını gösteriyor. Bu tepeler arasında birbirinden 2 kilometre uzaklıkta ve yarıçapa kadar olan ve Hasanlu Tepe'nin 15 kilometre mesafesinde bulunan Pastali, Haçfiruz, Tabi'e, Akrep Tepe, Kuyik Tepesi, Mirabad, Saksı Tepe, Nizamabad ve Muhammed Şah Antik Tepesi'ne değinebiliriz. Amerikalı İranolog ve arkeolog Robert Harris Dyson, İran'ın bazı bölgelerinde çeşitli keşif ve kazı ekiplerinden sorumlu olan kişidir. Ancak onu arkeologlar arasında dünya çapında büyük üne kavuşturan keşif Hasanlu Tepesi'nde yaptığı kazılardır. Dyson, arkeoloji alanında doktorasını miladi 1966 yılında Harvard Üniversitesi'nden aldı. Harvard'da okurken Ürdün, Irak ve İran'dan oluşan 3 ülkede arkeoloji ve etnoloji okudu. Böylece miladi 1955'te bir grup İranlı ve Amerikalıya Batı Azerbaycan eyaletinde bulunan Hasanlu Tepesi'ndeki antik eserleri keşfetmeleri için liderlik etmek üzere İran'a gitti. Hasanlu Tepesi veya Hasanlu Kalesi milattan 900 yıl önce alev almıştı. Bu yangında orada yaşayan birçok insan hayatını kaybetti. Dyson ve grubu 1958 yılına kadar bu bölgede arkeolojik kazılar yürüttüler. ve bu tepe daha sonra bahsedeceğimiz ve türünün tek örneği olan bir altın kup keşfetmeyi başardılar. Bu bölgedeki diğer arkeologların çok tuhaf ve inanılmaz bir keşfi de miladi 1972 yılında gerçekleşti. İranlı, Amerikalı arkeoloji ekibi kazı yaparken bir mezar buldu. Yaklaşık 2900 bin yıllık bir mezardan bahsediyoruz. Evet, bu mezarda yan yana birbirlerine sarılmış halde ölen iki iskelet bulmuşlar. Mezarda soldaki şahsın başının üzerindeki taş levha dışında başka bir nesne bulunmamakta. Ve o günden bu yana onlara aşıklar, yani Hasanlu aşıkları lakabı verilmiştir. Günümüzde ve yıllar geçtikçe Pensilvanya Üniversitesi Müzesi'nde İranlı aşıkların resmi en ilgi çekici öğelerden biri haline gelmiştir. Arkeologlar Hasanlu Tepesi'nde 10 farklı yerleşim döneminin bulunduğunu, bunlardan en eskisinin 10. dönem olduğunu ve milattan yaklaşık 6000 yıl önce başladığını düşünüyor. Hasanlu Tepesi'ndeki yerleşimin 10, 9 ve 8. dönemleri hakkında çok fazla bilgi bulunmamakla birlikte daha çok 7. ve 1. dönemler hakkında bilgi bulunmakta ve elde edilen eserlerin birçoğu da bu döneme aittir. Örneğin burada bulunan gri pişmiş toprak kaplar 5. yerleşim dönemine aitken kil ve çamur yapılarında aynı döneme ait olduğu görülmektedir. Hasanlu Tepesi'nde yerleşimin 4. döneminden kalan en önemli eserlerden biri o döneme dair pek çok bilgi veren taş yapılardır. Bu dönem Hasanlu Tepesi'ndeki en önemli yerleşim dönemlerinden biri sayılır. Taş yapıların çoğu bu döneme aittir ve günümüze kadar üzerlerinde birçok çalışma yapılmıştır. Hasanlu Tepesi'ndeki 3. yerleşim dönemi Medlerin egemenliğine, 2. yerleşim dönemi ise Part dönemine rastlamaktadır. İlk dönem aynı zamanda Sasani döneminin sonu, İslami dönemin başlangıcında da denk gelmektedir. Bugün Hasanlu'da o döneme ait hiçbir iz kalmamış, hepsi tahrip edilmiştir. Hasanlu Tepesi'nde güçlü bir kale görülmekte olup yıllar içinde yapılan kazılarda odalar, salonlar, savunma duvarı gibi parçalar ortaya çıkarılmıştır. Bu kalenin orta noktasında 29x19 metre ölçülerinde elbette uzunluk ve genişlik olarak her yerde eşit olmayan bir merkezi avlu göze çarpmaktadır. Avlunun doğu tarafına baktığımızda geniş bir salon ve birkaç depo görüyorsunuz. Salonun içinde su depolamak için kullanıldığı anlaşılan fıçılar keşfedildi. Bu kalede inşa edilen ilk salon doğu tarafında bulunan sırasıyla 16 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki salondur. Bu salonun ortasında iki sıra halinde aralarında 5 metre mesafe bulunan 4 sütun görülmektedir. Orta avlunun güney tarafına doğru ilerliyoruz. Bu bölümde ikinci büyük sütunlu salonu görüyoruz. Arkeologlara göre bu salon doğu taraftaki ilk salonun kullanılamaz hale gelmesinden sonra ibadethane olarak kullanılmış. Orta avlunun kuzey kesiminde saray kadınlarının veya hizmetçilerinin ikametgahı olduğu anlaşılan 15 oda bulunmuştur.
Bu alanda yapılan kazılarda farklı yönlere dağılmış çok sayıda iskelete de rastlandı. Merkezin ortasında çok sayıda iskelet bulundu. Kalenin etrafı 7 metre yüksekliğinde ve 3 metre çapında büyük bir duvarla çevrilidir. Bu duvarın içine kaleyi korumak için kullanılan kuleler inşa edilmiştir. Hasanlu Kalesi'nin içinde birçok sır saklı olduğundan defalarca burası kazılmıştır. Bu kazılar sonucunda Hasanlu'dan en önemlisi Hasanlu'nun altın kapı olmak üzere 14 binden fazla antik esere ulaşıldı. Bu eser 3000 yıldan daha eski bir geçmişe sahiptir. Muhtemelen bir sonraki dönem olan Medler dönemi sanatının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Hasanlu'nun güzel altın kapı farklı tasarımlara sahip olup tarihi önemin yanı sıra sanatsal değer ve öneme de sahiptir. 950 gramlık bu kap 21 santimetre yüksekliğinde ve 25 santimetre çapındadır ve Tahran'daki eski İran Müzesi'nde saklanmaktadır. Hasanlu antik kapı İncelik ve detaylarından dolayı baş döndürücü bir eserdir. İlgili sanatçının bu antik kapın motiflerini yaratırken destansı hikayelerden ilham aldığı anlaşılıyor. Bu antik kapın en üst sırasında bir boğanın çektiği arabaya binmiş kanatlı bir izledi, elinde bir fincan tutan bir kahine doğru ilerlerken, boğanın ağzından muhtemelen yaşamın ve bereketin sembolü olan bir nehir akıyor. Alt sırada ise hayatın çarkının altında bir savaşçı, yarı insan, yarı ejderha bir yaratıkla savaşıyor. Kasenin diğer tarafında ise savaş arabalarına binen boynuzlu tanrılar vardır. Ayrıca rahipler tapınakta kurbanlık için koç taşıyorlar. Bu görüntüler bu vakalarla bitmiyor. Elinde gürz ve yay bulunan bir savaşçı, aslanı evcilleştiren bir adam ve küçük çocuklarıyla oynayan ebeveynlerin görüntüleri de göze çarpıyor. Ayrıca yanlarında tasvir edilmiş olması her rolün kendine özgü bir zerafete ve güzelliğe sahip olmasıdır. Evet arkadaşlar, podcast'in başında Hasanlu Kalesi'nin anlatımının korkunç bir hikayeye bağlı olduğundan bahsetmiştik sizlere. Şimdi bu korkunç hikayeyi ve Hasanlu Altın Kapı ile ilgili bilinmeyen bir hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. Milattan sonra 1. bin yılda düşmanın saldırısı sırasında Hasanlu Kalesi aniden alev almış. İçindeki binalar da bir anda yıkılmıştır. Kentte yaşayan pek çok kişinin cesedinin kalıntıları, birçoğunun kafası kesilmiş veya başlarına ağır darbeler almış, bazılarının ise kolları, bacakları olmadan bulunmuş ve en az bir kişi tamamen ikiye bölünmüş bir halde bulundu. Arkeologlar araştırmaları, kurbanların çoğunun saldırganlar tarafından köle olarak ele geçirilmeyecek kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğu için hepsini vahşice katlettiklerini ortaya koyuyor. Hasanlı Altın Kapı'nın bulunmasından bu yana bu kap hakkında muhtelif sohbetler edilmiştir. Zira Hasanlı'nın bu altın kapı yere düşen bir adamın kollarındayken sırtına bir hançer saplanmış halde ve diğer iki kişi tarafından bulunurken keşfedilmiştir. Bu adamın yanında cesetler de göze çarpıyor. Uzmanlar bu adamın elindeki fincanla işgalcilerden kaçarken hayatını kaybettiğini ve fincanın vücudunun baskısı altında çarpıp büküldüğünü düşünüyor. Ancak başka bir hikayede askerlerin işgalci olduklarını ve bu üç askerin bölgedeki yaygın yangına rağmen fazla zaman kalmadığını çok iyi bildiklerini belirtiyor. Askerler hazine binasına girdiler ve çok zarif bir altın kupa, altın kaplamalı bir taş silindir, fil dişi bir heykel ve bronzdan bir kılıç sapı da dahil olmak üzere tüm kıymetli ve değerli eşyaları aldılar. Ancak ahşap merdivenle çıktıklarında binanın duvarları ve çatısı alev alarak tamamen çöktü ve askerler hazineyle birlikte moloz yığınlarının altına gömüldü. Nihayet miladi 1957'de keşfedilene kadar 3000 yıl boyunca bozulmadan orada kaldılar. Başta Hasanlı altın kasesi olmak üzere asker iskelet kalıntılarının bulunduğu haberi basına ulaşınca büyük bir gürültü ve yaygara koptu. İran'ın Hasanlı Tepesi'nin keşfedildiği haberi dünyanın dört bir yanında gazetelerde yer aldı. Daha sonra bu keşif 10 yılın önemli arkeolojik olaylarından biri olarak adlandırıldı. Ve bunu takiben birçok tarihçi, sanat tarihçisi, arkeolog ve diğerleri bu altın kap üzerindeki mitolojik gravürleri yorumladı. Ertesi yıl Leaf dergisi muhteşem kapın renkli fotoğraflarının yer aldığı bir makale yayınladı. Ancak medyanın bu çılgınlığı ve geniş kapsamlı haberlerin ortasında hiç kimse askerlere ve onların kemiklerine dikkat etmedi. Kaleyi cesurca koruyan ve şehrin hazinelerini düşmanların eline geçmeden kurtarmak isteyen kahramanlar mıydı bunlar? Yoksa şehrin sakinlerini katlettikten sonra evleri ve tapınakları yağmalayan yabancı kabilelerin savaşçıları mıydı? Amerika'daki Boston Üniversitesi'nden arkeolog Michael Dante, Hasanlı harabelerinde bulunan bu askerlerin ve diğer cesetlerin hikayesini açıklığa kavuşturmak için kapsamlı araştırmalar yaptı. Hasanlı Tepesi'nde çıkan büyük yangın ve kerpiç binaların çökmesi, şehrin tüm sur ve binalarıyla birlikte kül ve moloz tabakası altında kalmasına neden olmuş ve yıllar sonra yeniden keşfedilmişti. Bu nedenle Hasanlı Tepesi bazen antik Yakın Doğu'nun Pompei'si olarak anılıyor. Hasanlı Tepesi'nin en azından M.Ö. 6. bin yıldan milattan sonra 3. yüzyıla, yani yangınla yok olduktan yüzyıllar sonrasına kadar iskan edildiğine inanılıyor. Deliller sürpriz bir saldırının şehrin ve Hasanlı Kalesi'ni yıkılmasına neden olduğunu gösteriyordu. Dante, Hasanlı Tepesi'nin kaba kerpiç mimarisinin Güneybatı Amerika'da inşa edilen güçlü kerpiç binalara çok benzediğini düşünüyordu. Ancak Hasanlı Kalesi'nin çatı, taban ve sütunlarının yapımında hasır, ahşap ve ahşap kirişler kullanıldığı için yangına çok duyarlıydı. Arkeologlar tarafından keşfedilen şanssız kurbanların kalıntıları korkunç bir hadiseyi anlatıyordu. Aslında bu antik kalıntılar o kadar dehşet vericiydi ki Dante kazılarda profesyonel arkeologlara eşlik eden öğrencilerin çoğunun uzun süre kabus gördüğünü belirtiyor. Ancak yazılı kaynakların yetersizliğinden dolayı Hasanlı sakinleri ve acımasız saldırganları hakkında pek fazla bilgi bulunmamakta. Amerikalı tarihçi Irene Winter bir makalede şöyle yazmıştır. Hasanlı Tepesi'nin sakinlerinin kimliğini kanıtlayabilecek yazılı bir kanıt yoktur. Yerin eski adını, ait olduğu vilayeti, dil ve etnik bağlarını, bundan öncesini ve ele aldığımız dönemi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz Hasanlı Altın Kapı'ndan bahsetmeye devam edelim. Hasanlı Altın Kapı'nın gövdesine kazınan çok hassas desenler, arkeologların Hasanlı'nın gizemini çözmelerine yardımcı olabilir mi dersiniz? Bu motifler Hasanlı'nın eski sakinlerinin efsanevi dini inançlarını göstermektedir. Araştırmacılar ve tarihçiler bunlarla ilgili birçok yorum yapmış ve bu motiflerin kökeninin Urartu, Hurri veya Hint-Avrupa geleneklerinde olduğunu düşünmüştür. Ancak miladi 2017 yılında Dante Antik Çağ dergisinde bir çalışma yayınlayarak Altın Kap'la birlikte bulunan 3 savaşçının muhtemelen Urartu krallığından bölgeye gönderilen akıncılar olduğunu belirtti. Tarihi metinlerden başkenti Arzaskun ve daha sonra Tospa olan Urartu Krallığı o dönemde Hasanlı Tepesi civarındaki bölgelerde topraklarını en acımasız şekilde genişletmeye çalışıyordu. Mevcut kanıtlara göre kalenin yıkılmasından bir süre sonra Hasanlı kalıntılarının üzerine Urartu tarzında güçlü bir duvar inşa edildiği anlaşılıyor. Bu nedenle Dante şehir düşerken birçok insan öldürülürken veya esir alınırken ve kale alev alırken bu 3 kişinin şehrin değerli eşyalarını kurtarmayı akıllarına getiremeyeceğine inanıyor. Araştırma için Hasanlı'daki eski savaşçıların antik keşif alanına giden Dante, onların muhtemelen bina çöktüğünde ahşap bir merdivenden çıkmakta olduklarını belirtiyor. Daha sonra çöp imhası için kullanılan olağa düşerek enkaz ve çöplerin altında gömüldüler. Savaşçıların bulunduğu yerde Hasanlı Altın Kapı'nın yanı sıra zırhlı kemerler, metal kaplar ve çok ince ve güzel oymalara sahip silindirik mühürler gibi türlü tarihi eserler de bulundu. Evet değerli dinleyiciler, İran'ın tarihi hazinelerinden bahsettiğimiz podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölüm boyunca bizimle birlikte kaldığınız ve bizi dinlediğiniz için size teşekkür ediyoruz. Hasanlu'nun tepesi ve kupası metnini okumak ve resimlerini görmek için adresteki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde sizleri İran'ın bir başka güzel hazinesiyle tanıştırmak istiyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.